Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 8. bölüm. Planladığı şey bir an önce işine gömülmek olduğu için Eve ofisinde bekleyen görevliyi gördüğüne hiç memnun olmadı. Her durumda memnun olmayacaktı zaten. Sandalyemden kalk Webster. Webster hiç istifini bozmadı. Başını Eve'e çevirdi ve gülümsedi. Eve, Don Webster'ı akademideki ilk günlerinden beri tanıyordu. Webster onun bir dönem üstüydü ama zaman zaman akademide karşılaşırlardı. Webster'ın Eve'le karşılaşabilmek için bir takım zahmetlere katlanmış olduğu gerçeğini Eve'in fark etmesi haftalar almıştı. Onun Eve'in peşinden koşması, Eve'in gururunu okşamış olsa da sinirli bir halde onu kovduğunu hatırlıyordu şimdi. Eve'in akademiye katılma sebebi sosyalleşme ya da seks değildi. Tek amacı eğitimdi. Polis merkezine atandıklarında İkisi bir kez daha karşılaşmıştı ve Eve, acemilik yıllarındayken bir gece ilk cinayet davasından sonra Webster'la bir şeyler içtikten sonra onunla beraber olmuştu. Fakat sonra bunun her ikisi için de sadece bir eğlence olduğu sonucuna vararak onunla arkadaş kalmaya karar vermişti. Daha sonra Webster iç işlerinde çalışmaya başlamış ve yolları bir daha neredeyse hiç kesişmemişti. Dallas, iyi görünüyorsun. Sandalyemden kalk diye tekrarladı Eve ve kahve almak için makineye doğru gitti. Webster ayağa kalktı. Dost kalacağımızı sanıyordum. Bir fare sürüsü ofisimde dolanırken asla dostluk hissedemem. Webster'ın çok değişmemiş olduğuna dikkat etti Eve. Yüzü sivri ve inceydi. Gözleri insana huzur veren bir mavilikteydi. Dalgalı koyu kahve saçlarıyla uyum içinde olan canlı bir gülümsemesi ve ayrı bir albenisi vardı. Eve onun diri ve muntazam bedenini, şakacı mizacını hatırladı. Webster siyah bir takım giymiş ama onu göz alıcı renkte ve desende bir kravatla daha farklı bir hale getirmişti. Eve onu tanıdığı kadarıyla Webster tıbbi bir takım işlerle de ilgileniyordu. Webster Eve'in hakaretine aldırış etmedi, kapıya döndü. Dava dilekçesi elime geçtiğinde onunla bizzat ilgilenmeyi rica ettim. İşleri kolaylaştırabileceğimi düşünmüştüm. Ben kolay işlerle ilgilenen biri değilim. Buna ayıracak vaktim yok, Webster. Sonlandırmam gereken bir davam var. Çok işin var. Bunları yetiştirmek için zaman yaratmak zorunda kalacaksın, Eve. Ne kadar çok işbirliği yaparsan o kadar az zaman yaratmak zorunda kalacaksın. Davanın bir saçmalık olduğunu biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Webster tekrar gülümsedi. Sol yanağındaki gamzesi belirginleşmişti. Senin kahvenin efsanesi her yere ulaştı bu arada. Buna ne demeli? Eve, gözlüğünün üstünden Webster'ı izlerken kahvesini yudumladı. Saçmalıklarla uğraşmaktansa, tanıdık bir şeytanla uğraşmak en iyisi diye düşündü. Bir kahve daha almak için makineyi programladı. Sen çok iyi bir sivil polissin, Webster. Neden transfer oldun ki? İki nedeni var. İlki, hükümete en yakın yol buydu. Sokakları hiçbir zaman istemedim Dallas. Kuleden bakmayı seviyorum. Eve kaşını kaldırdı. Webster'ın başkan veya komisyon üyesi olmaya dair tutkuları olduğunu fark etmemişti. Kahveyi makineden aldı ve Webster'a uzattı. İkinci sebep ne? Ahlaksız polisler beni sinirlendiriyor. Webster kahvesinden bir yudum aldı, zevkle gözlerini yumdu. Bu kahve hakkında konuşulanları haklı çıkarıyor. Gözlerini tekrar açtı, Eve'i inceledi. Webster'ın yıllardır Eve'e karşı bir yakınlığı vardı, bunu şimdi düşünüyordu. Sadece Eve'in bunu hiç fark etmemiş olduğunu bilmek biraz inciticiydi. Zaten Eve erkeklere dikkat etmeyecek kadar mesleğine odaklanmış bir kadın olmuştu her zaman. Rourke karşısına çıkana kadar. Seni evli bir kadın olarak düşünmek oldukça zor. Senin için her zaman varsa yoksa işin olmuştur. Varsa yoksa mesleğin. Benim özel hayatım bunu değiştirmez. Hala işime odaklanmış durumdayım. Tamam, anladım. Webster doğruldu. Bu davayı sadece eski günlerin hatırı için almadım Dallas. Bir hatırdan bahsedecek kadar eski günlerimiz olmadı Webster. Webster tekrar gülümsedi. Belki senin olmadı. Kahveden bir yudum daha aldı. Eve'in gözlerine baktı. Sen iyi bir polissin Dallas. Webster bunu o kadar samimi bir şekilde söylemişti ki Eve bir an sersemlemişti. Dönüp pencereden dışarıyı izledi. O kadın benim kayıtlarımı kaybetti. Sadece kağıt üzerinde. Seni severim Dallas, her zaman sevdim. Bu yüzden bunu sana anlatmak, seni uyarmak için burada prosedürün dışına çıkıyorum. O kadın senin canını yakmak istiyor. Niçin? Yarım yamalak yaptığı bir iş yüzünden onu yerin dibine soktuğum için mi? Daha derin meseleler. Sen onu hatırlamazsın bile. Akademiden hatırlıyor musun onu? Hayır. Mükemmel kalçalarının üzerine bahse girerim ki o seni anımsıyor. Benimle birlikte mezun oldu. Sen okula geldiğinde biz bitirmek üzereydik. Ve sen çok parlak bir öğrenciydin Dallas, başlangıçtan itibaren. Dersler, simülasyonlar, dayanıklılık testleri, savaş eğitimi. Eğitmenler senin gelmiş geçmiş öğrencilerin en iyisi olduğunu söylerdi. İnsanlar hep senden söz ederdi. Ama sen bunları duymuş olamazsın çünkü dinlemiyordun. Odaklandığın tek şey rozetini almaktı. Webster kahvenin tadını sindirerek konuşurken Eve'in masasına yaslandı. Bowers, arkadaş olmayı başardığı birkaç kişiye seni şikayet ederdi. Ayrıcalıklı muamele görmek için senin muhtemelen eğitmenlerin yarısıyla yattığını söylerdi. Ben o zamanlar bile çevremdeki her şeye kulak verirdim. Onu anımsamıyorum. Hakkında dedikodu yapıldığı fikri içini yakmıştı. Sen hatırlamazsın ama o seni hatırlıyor. Bowers bir sorun. O, bir memurun celp yazmasından daha hızlı bir şekilde dava dilekçelerini dosyalayabilir. Çoğu dava kapatılmıştır ama o bazen asılıp çözülen bir ip bulur ve bir polisin kariyerini ortaya döker. Ona bir ip verme Dallas. Ne yapmam gerek diye sordu Eve. Bowers işi berbat etti. Ben de onu cezalandırdım. Hepsi bu. Bowers hayatı bana zindan edecek diye bütün gün burada endişelenerek oturacak değilim. İnsanları kesip içlerini açan ve kendi işine yarayan kısımları alan birinin peşindeyim. Ben onu bulmadıkça o bunları yapmaya devam edecek ve lanet olası işimi yapmadıkça onu bulamam. Öyleyse bunun üstesinden birlikte gelelim. Webster cebinden küçük bir kayıt cihazı çıkardı ve masaya koydu. Mülakat yapıyoruz. Açık ve resmi bir şekilde. Mülakat kaydedilecek ve biz bunun olduğunu unutacağız. İnan bana hiç kimse cinayetin senin üstüne kalmasını istemez. Hepimiz Bowers'ı tanıyoruz. Lanet olsun. Öyleyse neden onu soruşturmaya almıyorsunuz? Diye homurdandı Eve. Webster ona gülümseyince de somurttu. Pekala, fare sürüsü de bazen işe yarıyormuş demek ki. Bu yaşananlar Eve'in kendini deneyimsiz hissetmesine yol açmış ve sinirlerini bozmuştu. Ama kendi kendine meselenin artık kapandığını söyledi. Önce Paris'i aradı ve bürokrasiyle başa çıkarak cinayet vakalarında bir numara olan dedektif Marie Dubois'a ulaştı. Meslektaşı yani Dubois çok az İngilizce bildiğinden ve Eve'in de Fransızcası olmadığından bilgisayardan çeviri programları aracılığıyla çalıştılar. Eve'in bilgisayarı Dubois'a soruları Hollandaca yollayınca Eve iyice sinirlendi. Bu böyle olmayacak. Bir dakika bekle, yardımcımı çağıracağım dedi Eve. Dubois kaşlarını çatarak bekledi. Bilgisayar her şeyi yanlış çeviriyordu. Neden? Sesi bilgisayarda yankılandı. Kahvaltıda pislik yediğimi mi söylüyorsun? Eve bezmiş bir şekilde ellerini havaya savurdu. Aradaki engele rağmen öfkesini belli edebilmişti demek ki Eve. Marie güldü. Bilgisayardan bahsediyorsun değil mi? Evet, evet, lütfen bekle. Eve Peabody ile irtibata geçmeye çalıştı. Tekrar tekrar denedi. Bir sorun çıktı, ulaşamadım, üzgünüm. Önemli değil, böyle problemler tüm polislerin başına gelir. Leclerc davası ile ilgileniyorsun değil mi? Aynen öyle. Benzer iki davam var. Leclerc ile ilgili senin elindeki bilgiler çok işime yarar doğrusu. Marie'nin gözlerinde bir muziplik dans ediyordu adeta. Benimle sevişmek istediğin yazıyor çeviride. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum tabii. Tanrı aşkına, Eve bilgisayara sert bir yumruk atmıştı ki Peabody odaya girdi. Bunu bir aşk olayı olarak görmüyorum. Bu lanet olası program Fransız dedektife sevişme teklifi gönderdi. Çeviri programının sorunu ne diye sordu Eve. Bir bakayım. Peabody masaya doğru yaklaştı. Ekranı kurcalarken, kadın çok çekici, bilgisayar öyle yazmakta haklı diyerek güldü. Aman Peabody, hadi şu aptal şeyi tamir et. Emredersiniz. Sistem kontrolünü, otomatik güncellemeyi yürüt ve çeviri programını temizle. Tekrar yükle. Yürütülüyor. Sadece bir dakika sürer. Benim biraz Fransızcam var. Sanırım neler olduğunu açıklayabilirim. Peabody duraklayarak konuştuğu basit Fransızcasıyla Marie'yi güldürdü. Oui, passe oui. Çok güzel diyor. Sistem hatayı onardı. Program temizlendi ve yeniden yüklendi. Şimdi dene bakalım. Onarma işleminin ne kadar süreceğini söylemiyor sistem. Pekala. Benzerlikler gösteren iki cinayet var elimde. Eve tekrar anlattı durumu ve ricalarını özetledi. Gümrük belgesini alır almaz sana dosyalarımın kopyalarını yollayacağım dedi Marie. Cesedin bulunduğu andaki durumu göz önüne alındığında kayıp organın olağan dışı olmadığını göreceğine inanıyorum. Kediler onu bir güzel yemiş. Eve, Kral Arthur efsanelerindeki kusursuz silahşör Bahadır'ı düşündü. Sonra oraya gitmemeye karar verdi birden. Senin kurbanının profile uymadığını kanıtlayacağımızı düşünüyorum. Onun tıbbi kayıtları kontrol edildi mi? Kimse buna lüzum görmedi. Korkarım Leclerc davası bir öncelik değil. Bulgularda uzlaşıldı. Yine de şimdi benzer davalardaki verilerini görmek isterdim doğrusu. Bunu yapabilirim. Bana Paris'in öncü bakım ve araştırma merkezlerinin bir listesini gönderebilir misin? Özellikle de büyük çapta organ nakli hizmeti verenlerin, diye ricada bulundu Eve. Evet, bu soruşturmanızın başladığı yer mi, diye sordu. Bu bizi sonuca götürecek bir yol. Ayrıca senden Leclerc'in sağlık muayenelerini nerede yaptırdığını bulmanı istiyorum. Karaciğerini kaybetmeden önceki durumunu da bilmek istiyorum. Bilgi toplamaya başlıyorum hemen Teğmen Dallas. Hemen işe koyulayım ki gereken belgelere mümkün olduğunca çabuk ulaşalım. Leclerc vakasının diğerleriyle bir bağlantısı olmadığı kararına varıldı. Eğer bu yanlışsa davanın önceliği değişecek. Cesetleri bir karşılaştıralım. Önceliği tekrar elde etmek isteyeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Haberleşmeye devam edelim. Bu adamın numune bulmak için dünyayı turladığını mı düşünüyorsun? Diye sordu Peabody, Eve görüşmeyi bitirince. Dünyanın belirli yerleri, belirli kurbanlar, belirli numuneler. Onun her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayıp işini yaptığını düşünüyorum. Sıradaki yer Chicago. Çeviri programı olmadan da yapabileceği gerçeğine rağmen, Eve, Chicago ile Paris'te olduğundan çok daha fazla sorun yaşamıştı. Araştırma memuru dava başladıktan neredeyse bir ay sonra emekliye ayrılmıştı. Eve, onun yerine gelen dedektifle konuşmayı rica ettiğinde beklemeye alınmış ve ticari tedarik veri sisteminin fon sağlayıcısı için saçma bir reklam yapmak zorunda bırakılmıştı. Can sıkıntısı ve bezginlikten beynin neredeyse patlamak üzereyken dedektif Kimiki içeri girdi. Evet, sizin için ne yapabilirim New York? Eve durumu açıkladı ve ricalarını dile getirdi. Kimiki'nin biraz sıkıldığını fark etse de. Evet evet, durumu biliyorum. Tam bir çıkmaz. McRae'nin gidecek bir yeri yok. Hiçbir yeri. Onun kayıtlarının bir kısmını ele geçirdik ama dava çözüme ulaşmadı. Sana burada benzer cinayetler ve bunların arasında bir bağlantı olduğundan bahsediyorum Kimiki. Kimiki Eve'in alaycılığı karşısında gülümsemekle yetindi. Bak, McRae erken emekliye ayrıldığında çözülmemiş davalarının çoğu benim başıma kaldı. Nerede çalışacağımı ben seçerim. Bilgi aldığımda sana yollarım. Chicago olayını bitti say. Salak diye söylendi Eve. Rahatlamak için boynuna kendi kendine masaj yaptı. Erken emeklilik mi? Peabody'ye doğru baktı. Ne kadar erken olduğunu öğren. Bir saat sonra Eve, adli tıp doktorunu görebilmek için adli tıbın koridorlarında dolanıyordu. Kapı hafifçe aralanır aralanmaz otopsi odasına girdi. İlk anda içerideki ağır koku onu sersemleştirdi. Çürüyen etin keskin kokusu havayı doldurmuştu. Eve, masanın üzerindeki şiş bedene kısa bir bakış attıktan sonra maske taktı. Tanrım, buna nasıl katlanıyorsun? Doktor, maskesinin altından yavaşça nefes alırken standart Y kesiğini yapmayı sürdürdü. Cennette bir gün, hepsi bu Dallas. Hava filtresi sesine mekanik bir hava katmıştı. Gözlüklerinin arkasındaki gözleri bir kurbanınkiler kadar iriydi. Bu küçük bayan, komşularının içgüdülerini dinleyip onu kontrole gelmeleriyle bulunmuş. Ölelin neredeyse bir hafta olmuş. Boğularak öldürülmüşe benziyor. Sevgilisi var mıymış? Polislerin onu bulmaya çalıştığına inanıyorum. Ne yazık ki kızın artık hiç sevgilisi olamayacak. Her zamanki gibi bir hengame. Spindler'ın verileriyle Sunuksunkileri karşılaştırdın mı?
Evet, raporum henüz bitmedi ama şu an burada olmandan yola çıkarak cevapları şimdi istediğini düşünüyorum. Benim görüşüm iki cinayette de aynı ellerin iş başında olduğu.
Bunu biliyorum. Bana Spindler davasının neden kapatıldığını söyle.
Tam bir salaklık diye söylendi Morris, eldivenli ellerini davul gibi şişmiş cesede daldırırken.
Spindler'ın otopsisini ben yapmadım. Öyle olsaydı seni gördüğümde bulduklarımı hemen söylerdim sana. Tabii ki eğer otopsiyi yapmış olsaydım farklı bulgular elde etmiş olurdum. Bu işe bakan sorgu memuru resmi olarak kınama cezası almış. O yüzden onun aynı hatayı yapacağını sanmıyorum. Onu mazur görmek için değil ama o kendisini bu işe sokanın başkan olduğunu iddia ediyor.
Ne olduysa olmuş, tüm kayıtlara ihtiyacım var.
Sorun da burada, kayıtların yerini tespit edemedik.
Ne demek istiyorsun?
Hepsinin kaybolmuş olduğundan bahsediyorum. Spindler'ın bütün kayıtları kayıp. Sen başkanın dosyalarına ulaşamamış olsaydın eğer, sorgu memurunun bunları elde ettiğini bile bilmiyor olacaktım. Elimizde hiçbir şey yok.
Senin yardımcın bu konuda ne söylüyor?
Her şeyin büyük bir özenle dosyalandığına yemin ediyor.
Öyleyse ya yalan söylüyor, ya aptal, ya da dosyalar silindi.
Onun yalan söylediğini sanmıyorum. Aklı biraz havada ama salak değil.
Kayıtlar bir kasıt olmaksızın silinmiş olabilir. Ama tekrar yapılan incelemeden de bir şey çıkmadı. Spindler'ın adı bile göze çarpmıyor ilk bakışta.
Kasten silinmiş o zaman kayıtlar.
Neden peki? Kayıtlara kimler ulaşabilir?
Çok çok yetkili personeller. Bir toplantı düzenleyeceğim ve iç soruşturma yapacağım. Personelime güveniyorum Dallas. Benim için çalışanları tanıyorum.
Senin cihazlarının güvenliği ne durumda?
Görünen o ki yeterince güvenli değil.
Bağlantı kurulmasını istemeyen biri var ama bağlantı kuruldu dedi Eve kendi kendine. Bir aptalın bile cevapları ele geçirmesi için bir sürü vakti olur burada. Daha önce de Chicago ve Paris'te benzer vakalarım oldu. Korkarım ki daha da olacak.
Eve duraksadı. Yüksek sınıf sağlık merkezlerinden birkaçıyla bağlantı kurma durumum var. Sayfalar dolusu tıp makalesi ve terimle uğraşıyorum. Bu konudan anlayan bir uzmana ihtiyacım var.
Eğer beni kastediyorsan memnuniyetle sana yardım ederdim. Ama benim alanım farklı. Sen doğru düzgün ve zeki birini istiyorsun. Bir uzman doktor.
Mira?
Evet, o bir uzman doktor ama onun alanı da farklı. Yine de ikimizden birini.
Bekle, ben birini biliyorum galiba. Önce onu deneyeceğim.
Birisi bizimle kafa buluyor. Senden Sunux'la ilgili elindeki tüm verilerin kopyasını bana vermeni istiyorum.
Kendine de bir kopyasını yap ve güvenli olduğunu düşündüğün bir yere koy.
Bende zaten var. Seninkini evine yolladım özel kuryeyle. Bana paranoyak diyebilirsin.
Hayır, öyle olduğunu düşünmüyorum.
Eve maskeyi çıkardı ve kapıya doğru yöneldi. Peabody koltuktan kalkıp koridora doğru yürüdü.
Nihayet Chicago'dan McCree hakkında bir takım veriler bulabildim. Bir sapığı yenmek, polisi yenmekten daha kolaydır.
Kendine dikkat et.
Eve kapıdan çıkarken Peabody için endişeleniyordu.
Pekala, meslektaşımız sadece 30 yaşında. 8 yıl görev başında kalmış. Emekli aylığının %10'undan daha az parayla emekliye ayrılmış. 2 yıl içinde parasını ikiye katlayabilirdi.
Sakatlık, zihinsel yorgunluk ya da istifa etmesi için yönetimden bir talep olmadan mı?
Kayıtlarda hiçbirisi yok.
Tüm bulabildiğim...
Dışarı adım atarken rüzgar Peabody'nin yüzüne çarptı.
Tüm bulabildiğim meslektaşımızın oldukça katı bir polis olduğu, sürekli rütbesinin yükseldiği ve bir yıldan daha kısa bir sürede standart bir terfi için beklediği gerçekleri oldu. Davaları kapatmada iyi bir payı vardı. Kayıtlarında karanlık bir şey bulunamadı. Ayrıca son 3 yıl cinayet vakaları üzerinde çalışmış.
Peki kişisel bilgilerine rastladın mı?
Evlilik baskısı onu meslekten uzaklaştırmış olabilir. Maddi sorunlar, boşanma tehdidi filan. Belki de alkolik, uyuşturucu bağımlısı ya da kumarbazdır.
Kişisel bilgilere ulaşmak daha zor. Benim işim standart incelemeleri yapmak ve davalara bakmak.
Ben bulacağım o bilgileri, dedi Eve direksiyonun başında. Rourke'u ve onun yeteneklerini düşündü.
onun kayıt ettirilmemiş yasa dışı cihazlarını. Bulduğumda bana bu işi nasıl yaptığımı sormasan iyi edersin.
Neyi bulduğunda?
Peabody gülümsedi. Şimdi az vaktimiz var Peabody, bunu iyi kullan. Zamanı yollarda harcamak istemem. Bu, birkaç adam avlayıp iğrenç ve duygusuz bir şekilde seks yapacağız anlamına mı geliyor?
Charles seni yeterince tatmin etmiyor mu?
Peabody'nin rengi değişti.
Pekala, bugünlerde bazı alanlarda biraz gevşek olduğumu söyleyebilirim. Emredin Teğmen Eve Dallas, memur Delia Peabody sizden zaman talep ediyor.
Mesaj alınmış ve kabul edilmiştir. Serbestsin şimdilik. Şimdi şu adamlara bir öğle yemeği ısmarlatalım.
Sana öğle yemeği ısmarlayacağım Peabody ama seks yok. Şimdi mideni düşünmekten vazgeç.
Eve, arabayı Kanal Caddesi kliniğinin önüne park etti. Peabody'nin bakışları durgunlaşmıştı. Bu işin arkasının derin olduğunu düşünüyorsun. Bence tüm rapor ve verilerin birer kopyasını yapmalı ve soruşturmanın bazı kısımlarını gizli tutmalıyız. Eve, kapının girişinde aylakça dolanan uykulu gözlü bir Ayyaş'ı fark etti ve eliyle onu çağırdı.
Bir 20'lik kazanmak ister misin?
Evet. Adamın kan çanağına dönmüş gözleri parıldadı.
Ne karşılığında?
Döndüğümde arabamı bıraktığım gibi bulursam 20'liği kaparsın.
Anlaştık.
Şişesine gömüldü ve kedinin fare deliğine bakması gibi arabaya dik dik baktı.
Önceki gün o herife yaptığın gibi bunu da taşaklarını boğazına tıkmakla tehdit edebilirdin, dedi Peabody.
Zararsız insanları tehdit etmenin bir mantığı yok.
Eve, kliniğin kapısından içeri girdi. Bekleme alanının önceki ziyaretindekiyle neredeyse aynı halde olduğunu fark etti ve kayıt veznesine doğru yürüdü.
12. ayrımın sonu. Sayfa 149. Devamı 13. ayrımda.